Ayrım 35.
Sayfa 332. Emine ayakta aralıksız dalgalanan genç adamlara ulaşmaya çalışıyor. Işığın sınırlarına dek değişmeden süren loş alandan bir bandonun sesi geliyor. Birden binlerce bilinen savaş marşından oluşan parçalar çalınıyor. Kaba abartmalarla vurgulanan tiz bas seslerin çoğaltmaları Florence Nightingale'in gittiği yöne doğru sarkıyor. Kadın bir sirk güldürücüsünün renklerine bürünüyor birden. Etek uçlarında pirinçten küçük çanlar asılı. Sapakta karnaval kalabalığını andırır bir insan yığınına karışıyor Florence Nightingale. Apoletleri altın yaldızlarla parlatılmış yaşlı subaylar, ipekleri bürülü kutulardan çıkardıkları teneke madalyaları durmadan yakalarına, göğüslerine iliştiriyorlar. Kalabalık itişerek onları selamlamaya çalışıyor. Oysa çocuğunun eli, kolu, bacağı yok. Sonra gene sessizlik. Genç ölülerin içinden biri, en öndeki buğday renklisi, sesler yatışır yatışmaz boynundan akan kanı yeni görmüş gibi avuçlarıyla engellemeye çalışıyor. Parmak aralarından kızıl sıvı taşıp yere damlarken Emine'yi görüveriyor. ''Beni tanıyorsunuz siz.'' diyor. ''Ocak ayındaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi olaylarında çekilmiş bir fotoğrafta görmüştünüz beni. Anımsayabildiniz mi? Üstelik daha önceden de bilirsiniz. Ben Hademe Kadir'in oğluyum. Siz Erzurum'da eski mahalleden taşınırken annem, babam, kardeşlerim, bir de ben eşyalarınızı yüklemek için gelmiştik. Emine, sizi merdivenlerden inerken görüp çok pek çok güzel bulmuştum. Saçlarınızı silkip duruyordunuz. Görene hemen yakınlık duygusu veren insanlardandınız. İkimiz de çocuktuk o zamanlar. Aynı yaştayız sanırım. Her şeyi yeniden bir kez daha toparlamak bugünlerde zor oluyor. Ölene kadar anlatmalıyım size yine de. Sizler gittiniz Erzurum'dan. Annem 30'unu geçer geçmez öldü. Babam mahalle bekçisidir şimdi. Kan dolaşımım çok düzensizleşti. Durun, asıl söylemem gerekene geçemedim. Anneniz öğretmenimdi. Başta, sonra icrel öğretmen oldu öğretmenim. Erzurumluyum, orada doğdum 1947'de. Sevgili eşsiz icrel öğretmene söyleyin ki boş yere ölmüş değilim. Gazetelerden okuduklarına inanmasın. Gazetelerin yalın kat tutumunu icrel öğretmen bizden çok iyi bilir ya. Deyiniz ki nazik kadının oğlu Hüseyin hiçbir şeyi unutmadı, unutmayacak da. Onun desteklemesiyle geldim üniversiteye. Boşa öldüğümü sanmamalı. Ankara'da bulunduğum sürece İclal öğretmenin bir eski arkadaşı bey bana ağabeylik etti. O beni unutmuştur Hüseyin dedi. Bense büyük bir sevgi ve saygıyla bağlıyımdır İclal Hanım'a. Büyük kadındır, büyük insandır senin öğretmenin. Üsteledim, anlatın dedim. Şöyle bir başını salladı, sonra hiçbir şey söylemedi. Ta ilk gençlik yıllarında tanış olmuşlar. Sonra da bilmem neden bir daha hiç görüşmemişler. Onu bulabilirseniz söyleyin Emine. Sevgili İclal öğretmen hala Erzurum'dadır. Oraya yerlisi de onu pek sevip sayar. Diyiniz ki Hademe Kadir'in oğlu. Sarışın yüzü ışığın altına, gölgenin baskın olduğu yere doğru kayıyordu Hüseyin'in. Kanın akışı artık gür değildi. Mehmet Kadir Tepeoğlu, Nazik'ten doğma Hüseyin Tepe. Doğumu 1947, Erzurum Aşkale, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi. Ne kadar çoklar diye bağırıyor Emine. Ölümü hak edecekleri bir şey yapmamışlardı. Siz kendi yavrularınızı yiyen soysuz hayvanlara döndünüz. Siz yok musunuz siz? Toparlanmış diyor başında duran biri, iyidir. Tutulan bileğinin boşluğa düşüşüyle ayıyor Emine. Gözleri yine bağlanmış. Bulunduğu yerin kesinleşivermesine gözlerinin bağlanması yardımcı oluyor yeniden. Günlerdir ya da haftalardır bu bitmez sanısını veren acılı oyunun içinde. Çevresini algılarıyla tarayıp sanrıların, düşlerin evreninden sıyrılıyor. Ağzına arada akıtılan sıvıyla susuzluğu bir ölçüde geçmiş. Yarı dalgın, yarı uykulu durumu yatışıyor. Bağırması bitti. Bir ara kaçırıyor sandık. Yok, aklı başında, kalbi yerinde. Bu aklı ve kalbi sözcükleri söyleyene ters, insanca bir anlam taşıyor. Adamın Emine'nin durumunu niye başka bir tanımlamayla belirtmediğine şaşıyor. Sonra onun söylediklerini bile değerlendirmeden uzak katılığını düşünüp rastgele atılıveren aklı ve kalbi sözcüklerini siliyor içinden. Bu kez tamamlansın diyor. O, gözleri kapalıyken duyup ayıldığı ses. Elektrotlar memelerinin ucundan sonra diline bağlanıp akan elektrik. Çoğaltılan akım öylesine bir yangın salıyor ki dikelip diriliyor Emine. Yüreğinin, ciğerlerinin eridiğini, her yanının birden patlayacağını sanıyor. Soluk alıp alamadığını hiç bilmiyor. Sanki acıları doruğunda tutan salt beyindir. Kendinden kopan da yine beynidir. Adamlar Emine'nin bacaklarını ayırıp üreme organına bir şey takıyorlar. Söze döndürebileceği bir duygu değil içine alan karanlık. Çığlıkları, böğürmesi, neredeyse çıksın gelsin. İçine ateşlenen elektriğin acısı hep bir öncekinden daha etkin, paralayıcı, hain. Anneciğim diye bağırıyor. İyi ki sesi var. Yani sese benzer bir şey var. Bırakın artık, bırakın. İmzalayacak mısın kağıdı orospu? Evet, getirin, imzalayacak. Hayır, imzalamayacağım. Daha çoğaltın. Kalbi dayanır mı? Kontrol ediliyor. Beyni sonunda sinirlerin acıları algılamadığı ölü noktaya yükseliyor. Bu duymazlık araları çok kısa. İnsan bundan ötesini duyamaz dediğinde yenilenen algılama gücüyle acının gürlük kazanan paralayıcılığıyla kıvranıp deşiliyor Emine. Bir önceki avulanma, uyarılma, amansız olmaktan çıkıveriyor. Kişiliğini savunmada açık vermemek için çığlıklarına yükleniyor yeniden. Sesi ürkünç. O ses iğrenç bile sayılabilir dışarıdan duyacak biri için. Gırtlağı, boynu, kulakları, gözleri işlevlerinden öte arasız başkalaşmalara uğruyor. Emine kendisine acımasızlıkla yüklenmede öl diyor iç sesi. Bu çok sakınılır bir son değil. Evet, gençsin üstelik. Ne güzelliklerle, ne arınmışlıklarla doldurulacak bir dünyada olduğunu biliyorsun. Sakın unutma, yalnız değilsin. Asıl önemlisi bu. Burada, bu odada, her şey bir yana, küçüklüğünden beri katılmamak için direnip durduğun haksızlığın ve uyduruklığın savunulduğu bir yerde, karşı koymanın zorlu olduğu bıçak sırtı uzantıdasın. Savunduğun değerleri gerçekten edinip edinmediğinin yargılanmasına soktular seni. Geber hadi. Çok acıklı olabilecek ölüm sözcüğünü kullanma kendin için. Seni sen kılan değerleri savunuyorsun. Onlardan sıyrılmayı yeğleyemezsin. Seni yargılayacak olanlar bunlar değildir. Bunun böyle olduğunu çok iyi biliyorsun. Tepin, kana paralan. Yalnız onların söyletmek istediklerini söyleme. Onlar sana çok ama pek çok sade, o denli de güçlü bir şey söyletmek istiyorlar. Haklılık duygunu elinden almaya savaşıyorlar. Oysa bilirsin, insanı insan kılan en önemli ayrım adalet duygusudur. Evet dersen bitişin başlar. O zaman ileride yaşayacağını umduğun zamanı bile yitireceksin. İşte bağır alabildiğine, kanın akıyor, görünümün inanılmaz çirkinlikte, bozulmuşlukta bir hurda yığını gibi. Yine de asıl şeyi alamadıkları sürece tam bir bütünsün. Bağır bakalım. Emine'yi sürüyorlar bir yana doğru. Yürümüyor, yürüyemez ki. Külçeleştirilmiş. Dirim hiçbir yanda canlılığını sürdürmüyor. Emine'nin sürüklenen vücudunda tek algılama yeri beyni. Olağanüstü kıvrımlarında yaşananın her anını çiziyor. Beyin, yaşayan organizmanın bu en değerli tanığı, arasız toplayıp saklıyor olanları. Bir açıklığa doğru sırtından arasız itekliyorlar onu. Gözlerini açmaya çabalıyor. Bacaklarının arasından ılık bir sıvının indiğini birden duyuyor. Nedir, ne olabilir diye ürküntüyle düşünüyor. Bakmak istiyor, boynu kaskatı. Bel kemiğinin direnci tükenmiş, kambur, yıkık gövdesi dinelemiyor. Yoksa bel kemiğim mi kırıldı diye düşünüyor. Olur ya, niçin olmasın? Benim can hesabımı madem ki bu baylardan soracaklar yoktur, bunlar da işkencelerini yaparken bir ölçü de olsa dikkat ederek niye yorulsunlar? Sakin, durgun, hatta alaycılığa varan gevşek bir tutumla düşünmeye yöneliyor son işkencesini. Artık vücudu için her şey olabilir. Üstünde bir ışığın yandığını, kirpiklerinin arasına sızan aydınlıktan anlıyor. Gece mi, gündüz mü diye düşündüğünü sezince, "Yine başlama Emine Hanım," diyor. "Yine başlama. Sana ne gece ve gündüzden?" Önemli olan işkenceden öteye bir işlemin önemi kalmadığı, ayrıntıların yok olduğu düz bir zamanlamada yenik düşmemendir. Onlar güçlü şimdi. Sen acıdan burkutulmadan, sakat edilmeden sonra neyi kurtarabilirsen ona bak. kanama başladı, diyor biri. Ne zaman bunların bilmem neresine soksak telleri kanama oluyor? Gözlerini çözün. Zaten bir süre açamaz. Açsa da neyi tam hatırlayabilir ki? Kanaması artacağı benziyor. Bunların kimileri işkence edilene görünmekten kaçınmıyor. Kimileri ise kesinlikle görünmemekten yana. Bir bez tutuşturun da sıkıştırıversin şeyine. Şeyine sözcüğü bir ayıp sakınmasıyla söylenmiş değil, kabalık, hor dolu şeyine diyen ses. Emine'nin yordamlamadan uzak parmaklarının arasına bir paçavrayı sokuyorlar. Bilekleriyle hatta iki kolunun kavramasıyla itiştiriyor bezi bacak aralarına Emine. Elektrik verilirken aynı olan bir acı, gerçek insanca eriten bir acı yalıyor her yanını Emine'nin. Ne garip bu incelik, sevecenlik dolu acılar gözlere tepiyor. Bunlar anca insanı ağlatabilir. Emine, diyor biri. Hiç tanımıyor o sesi. Emine Gümüşüm, Emine sen misin? Evet, konuşan Ahmet de, bu ses kimin peki? Kim? Yok. Ahmet'i anmak Emine'yi her zaman serinletir, güzelleştirir. Sallanıyor bir iki kez. Acaba yere mi yığıldı? Pek bir şey çıkaramıyor. Bu kez iyice başarılı olmuş pisler, diye düşünüyor. Demek ki sıra onda. Melek Emine'ye gösterilmişti. Şimdi Emine birine yıldırma aracı olarak gösteriliyor. Toparlanmaya zorunlu. İstenen etkiyi sağlamamalı. Gösterildiği kim? Gözlerini şaşılası bir zorlukla açıyor. Karşısında gördüğü kişiye şaşıyor. Olamaz diyor. Çünkü meleği önüne ittiklerinde oturduğu o yerde yine kendi var. Onu izleyen de kendisidir. Yani Emine'dir. İnsanın sevgiyle, onurla sakındığı vücut, duygu gizlerine girmeye, parçalamaya utanmazca çalışanların hiçliğini öteki Emine'ye saptamak isterce bir aldırmazlık devinimi yapmaya davranıyor. Oysa isteğine kolu uymuyor. Yüreğinin içinden köklenen karşı komayı ancak baş silkişiyle belirtiyor. Sonra düşüncesinden o çok sevdiği dizeler peş peşe akıp gidiyor. Topraktan, ateşten ve denizden doğanların en mükemmeli doğacak bizden. Topraktan, ateşten. Emine ayıyor. Dizelerin etkisi inanılmaz uyarıcılıkta. İfiltili bir cam rüzgarı dolanıyor yanını, yöresini. Bunlar olacaktır diyor. Ezici kaba güç birden gelmez, biliyorduk. Bunlar gerçek insanlığa geçiş yolunun ayıklanması gereken kötü tohumlarıdır. Bizler bile, arınmış olmayı yeğleyen bizler bile, ilerinin toplumcu, adaletçi insanının henüz kaba birer taslağıyız. Emine'nin gösterildiği kızın yaşı çok küçük olamazdı. Oysa görünüşüyle bir küçük kızı andırıyordu. Daha 49'lulardan, 50'lilerden öteye pek geçmediler diye düşündü Emine. Arada 950, 51, 52'liler de var ama bu daha küçük görünüyor. Ölecek yaştaydılar diye tanımlananlar 15'indeydiler ya. Genç ölü mezarları nasıl da dayanılmazdır. Kimdi beni gösterip korkutmak istedikleri? Gözlerindeki parça parça uçuşan lekeler dağılınca daha açık seçik görebildi karşısındakini. Şerife'ydi bu. Suskun, acısını dışlaştırmadan oturuyor. Emine'nin salt yüzüne diktiği güzel kara gözlerini hiçbir yana kaydırmadan duruyordu. Kısacık saçları çekelendiğinden yer yer dikleşip kalmıştı. Yanağındaki birkaç sıyrık, burnundaki morartı Şerife'nin daha önce dövüldüğünün belirtisiydi. Şerife Zülkadir'in ölümünden sonra dokunulmaz bir sertlik edinmişti. Bir zamanların sessiz sakin ben demeyen kızının yerine her girişimde bireycilik sayılabilir bir tutumla atılganlık gösteren, toplantıların, yürüyüşlerin coşkun gözü pek konuşmacısı almıştı. Ona da ilkten dayak atılmıştı belli. Şimdilerde dayak atmak işini çok uzatmıyorlardı. İşkencenin çeşitlerine, elektrik verme dönemine geçilmişti. İnsan vücudunun bu korkunç horlanmaya, etkiye, akıma karşı duyduğu anlatılmaz acıya dayanıksızlığını deneyecek ortama geçilmişti. Emine'nin düşünceleri görünüşündeki sonsuz acıklılığa ters düşen bir doğrultuda gelişiyordu Şerife'ye baktıkça. Bunu tanıyorsun değil mi? Zülkadir diye bir azılının metresi. Onunla da yetinmiyordu herhalde. Senin evine Cemşit diye bir arkadaşınız da girip çıkarmış ya. Bunlar ikinizi de kullanmışlardır değil mi? Ortak mala geçiş. Ha ha ha. Yani dışarıya şapka asma meselesi. Yanılıyorsunuz, Cemşit hepimizin arkadaşıdır. Nereden çıktı Cemşit şimdi? Bizim sevdiğimizdir onlar. Üstelik Zülkadir'i öldürenler de sizlersiniz. Onun orasını karıştırma. Bak, ağzınla yakalandın. Sevgiliniz dedik. Biz de başka türlüsünü söylemedik. Siz ne anlarsınız dostluktan, sevgiden, diyor Şerife. Sesi sakin ama güçlü. Bir kadınla erkek dost olamazlar sizler için. Dostluğun, yürekten gelen arkadaşlığın yanından bile geçmemişsinizdir siz. Sizin için kadın nesnedir, canlı bile sayılmaz. Almayın pis ağızlarınıza Zülkadir'in adını. Sus, etin ne budun ne kaltak, ötme be. İmzala kağıdı, bitsin şu iş. Yoksa sonunda olacağın budur. Emine'yi olduğu yerde döndürmeye çalışıyor biri. Etine değen elden tiksiniyor. Çıplak demek ki. İnanılmaz bir şey bu çeşit çıplaklık. Bir kabukla örtülü sanki her yanı. Melek de çıplaktı ya, yine de eti ulaşılmaz bir acılar yığınıydı görüntüsüyle. Elbette Şerife'ye dövülmüş, ezilmiş, rengi karışmış, şişmiş dürtüleri doğruluğunu yitirmiş çıplak insanı gösterecekler. Bacaklarının arasından süzülen kanlara sıkıştırdığı bez parçasını görmek, düşünmek istemiyor Emine. Bunlar bizim kişiliğimizi bölmeye çalışıyorlar Emine. Düşünmek başa çıkılamayınca iş vücuda kalıyor. Ne olur utanma, kendini koyverme. Bak, ben seni eski günlerimizden hiç farklı görmüyorum, inan. Tanışıyorsunuz ha? Bu hiç kimseyi tanımamakta diretiyor. Fakülteden arkadaşızdır. Üstelik bilirsiniz bizim tanıştığımızı. Alanlardaki toplantıların, yürüyüşlerin içinde kim bilir kaç polis öğrenci vardı. Bir de birbirinizi tanımıyor musunuz diye üstelemeniz yersiz. Oyunu kısa kesin, yeter, başka sözümüz yok. Emine üşümeye başlıyor. Sırtı titriyor. Garip dürtüler ola geliyor vücudunda. Ne etse uyuma sokamıyor kendini. Hep kağıt imzalatmak istiyorlar, diyor Emine. Görüyorsun işte, ne zaman geldin? Epey oldu kardeşim benim. Susun lan! Bana bak, diyor Emine. Ama çok önemseme, sandığından az acıyor. Sus, şeddeli orospu! Şerife gülümsüyor. Her şey ne kadar aydınlık. Emine kasıklarına gelen tekmeyle sarsılıyor, çöküyor olduğunca. Sonra karanlık geriliyor çepeçevre. Kanın sesini tanıyor artık. Bir kuraklığın ortasında ılık, tozlu, susatıcı bir su gibi fışkırıyor ağzına. Haydar'ın sesi çıkıp ona ulaşıyor bir yanlardan. Tokluları çayıra yaydığımızda ben hep düşünürdüm Emine Menevşem. Doğa o kadar güzeldi ki, de biz niye o kadar yoksulduk diye. Küçüktüm, bilirsin, çocuklar düşüncelerinde uzunca diretemezler. Kars Kalesi'nin yedi burcu gibi sevdim, bezedim çocukluğumu her geçen yılı. Artık umut değildir içimde taşıdığım, gerçektir. Binlerce yıldır savaşılıp yetişmesine uğraşılan, gerçek insanın gelişmesi için bize aktarılmış küçük özler var. O zamanlar niçin yoksuluz derken ölçü, bizden iyi giyip iyi yiyen birkaç toprak sürü sahibiydi. Sonra kasabalara, kentlere eldim. Gördüm ki ölçüler rakamlarla doğrulanıp anlaşılır. İktisatçı olmayı istemem bundandır. Toplumumuzun tarihiyle bugününü çatıştırıp koşulları somutlamanın yollarını bulmalıyım dedim. Fakültemi öyle seçtim. Yanılgım şuradan başlıyordu. Oysa hakim güçlerin tezgahladığı kurallara denk düşmeyen neyi öğretebilirlerdi ki bizlere? Öğretemedilerdi. Bir iki saygıdeğer öğretim üyesini saymayalım. Birinin profesörlüğü hala sallantıdadır. Bak, sana bize öğretilenlerden örnek vereyim. Marjinal maliyet, marjinal hasılata eşit olunca firma dengeye gelir deniyordu. Ne demek bütün bunlar? Bu marjinaller diyorduk. Niye anlatıyorlar? Bu kavramlarda Türkiye'yi, dünyayı ne zaman çözecektik? Biz temel iktisat ölçülerini tanımak ve bunları her durumda, sosyal ve politik her olayda anahtar olarak kullanmak olanağından uzak tutuluyorduk sanki. Özgeçmişimizle ve dünya tarihiyle ilişkimizde çözme aracı olarak öğretimimiz karmakarışıktı. Bir bürokrat değil de bir düşünür ve araştırır aydın olmak isteğimizle şaşkın kala kaldık bir süre. Kapitalist öğretiyi bile en karmaşık biçimiyle sunuyorlardı bizlere. Oysa kapitalizmin işlevi açık seçik öğretilseydi, karşıtlarını buluvermemize olacak yararı küçümsenemezdi. Bize anlatılanlarsa tam bir montaj keşmekeşiydi. Türkiye meselelerine baktığımızda alabildiğine soyut kalıyordu. Çelişik olan da buydu. Yoksa öğrenilmesi istenenler bizlere çelişkisizmiş gibi sunuluyordu. Bu montaj eğitimi ise iyice temelsiz okur yazarlar üretiyordu. Yarınımızın güvensizliğinde bu güvensizliğin bazı güçlerce halka, işçiye karşı bilinçle kullanılmasına yeni yetişen okur yazarlar olarak nasıl engel olabilirdik? Buydu bizleri sarsan, karamsarlığa sürükleyen. Yurdumuzu öylesine seviyor, bu sevginin toplumcu somut bilinciyle öylesine donanıyorduk ki, öfkemiz, coşkunluğumuz doruğa yükseliyordu. Sömürünün açığa vurulmasını, halkın uyanmasını hızlandırma dileğimiz gemlenmez oluyordu. Oysa daha sonraları şu düşüncelerin önemine yeniden tanık olurken, yeterince vaktimiz olduğundan kuşkuya düşmüyordum bile. Marx, çok özlü, temel geçerliliği tartışılmaz o sözleriyle beliriveriyordu içimde bazı zamanlar. İnsanlar tarihlerini bizzat kendileri yaparlar, fakat keyfi olarak kendi seçtikleri şartlar içinde değil, geçmişten miras aldıkları veri şartlar içinde. Yurtseverliğimizin bastırılmaz gücü ve gençliğimiz silip atıyordu kafamızdan bunları ve benzer doğruları. Konferanslar, arasız konuşmalar, sonuna doğru kimsenin ötekisini dinlemediği bıçak gibi keskin tartışmalar. Öğrenmek, öğrenmek, öğrenmek. Fakat buna karşın zamanın, yaşanmış ömrün kısalığı. İlk girişim biliyorsunuz üniversite reformu istekleriyle başladı. Sonra olan gücümüzle Türkiye'li insanlara, işçi köylü ve ara tabakalara duyurmak için bağırdık, koştuk, vurulduk. Ben bir ara söylemiştim, biliyor musun, peşimizdeydiler. Her köşede, her kuytuda, her esintili açıklıkta silmiş bekliyorlardı. Yaşları doğumları aşağı yukarı 945 ile başlayıp 47-49 arası değişen, hatta bazen 51'e varan, yani ortalamasına 47'ler diyebileceğimiz kuşağı kıstırmaya çalışıyorlardı.